Ayrım 23. Dersim dile geldi. Celal Yıldız. Sayfa 220. Liderimiz İdare İbrahim'in hayaleti karşımda duruyor. Ey kopu, ben Diyarbakır'da Osmanlı Şeriat Mahkemelerinin kararlarına uymadım. Diyarbakır zindanlarından kurtulmak için ölümü göze alarak 3 katlı ev yüksekliğinde Diyarbakır'ın surlarından atladım. Gelip halkıma ulaştım. Ölüm korkusu da tarihi kalenin yüksek surları da bana engel olamadı. Sen ise ölüm korkusundan dolayı Dersim'i terk ettin. Dersimli Sayın Rıza bana, abin Nura ve İdare İbrahim haklıdır diyor. Senin Seyyid'in Elaziz'de idamla yargılanırken Dersim dağlarındaki her meşenin kökünde bir Sayın Rıza vardır demişti. Sen Seyyid'inin bu sözünü de unuttun diye sesleniyor. Dersim'in birçok yerinde ve bizim Bozan köyünde kurşuna dizilen tüm çocukların, kadınların, yaşlıların hayalleri karşıma dikiliyorlar. Bizim kahramanımız yanımızda olmalıydı, dağlarımızı terk edip gitmemeliydi diyorlar. Blemi, Develi'de yediğim her lokma bana ecdadımın kan parası gibi geliyor. Hak aşkına, pir aşkına doğru söyle. Bu eziklikle, bu hislerle, bu duygularla Kayseri'de yaşanır mı? Şimdi beni anladın mı? Şimdi niçin ille de Dersim dediğimi anladın mı? Yani senin anlayacağın kahramanlarımızın ruhları bana böyle sesleniyor. Dersim tutkusu beni terk etmiyor. Belki dağların gizemi, belki içimdeki gizli bir güç beni Dersim'e çekiyor. Dersim sadece bir rüya değil, bir sevdadır, bir aşktır. Kırklar aşkına doğru söyle. Mantığa yenilen aşkın değeri olur mu? Blemi, ben artık az önce senin övgülerle bahsettiğin eski Dersimli Kopo değilim. Ben artık kendi özüme saygı duyamıyorum. Böyle yaşamın bir anlamı olur mu? Blemi, eski özgürlüğümüzü yeniden kazanmak kolay değildir. Bunun çok zor olduğunu ben de biliyorum. Ama ben yine de dağlarıma ulaşmak, kısa bir sürede olsa özgürlüğü tatmak istiyorum. Bilmelisin ki dağdaki her taş, dağdaki her kuş bize düşman olsa da, Kopo ecdadının sesine uyacak ve dağlarıyla kucaklaşacaktır. Kopo yaşamına bir anlam katacaktır. Kopo aslına ve özüne dönecektir cümlesiyle konuşmasını noktalarken, yan duvarın arkasında gizlice kendilerini dinleyen İsmail'in 10 yaşındaki kızı Yeter'in hıçkırıkları duyuldu. Kopo'nun anlattıklarını dinlerken savaş anında ölen akraba ve arkadaşlarını hatırlayarak duygulanmıştı bu kızcağız. Ve kendini tutamayıp hüngür hüngür ağlamaya başlamıştı. Çocuklarının bu halini gören kızın annesinin ve babasının gözlerinde yaşlar damlamaya başladı. Kopo küçük kızı yanına çağırdı, kucağına aldı ve başını okşadı. Kendisi de çok efkarlanmıştı. Duygularına gem vurdu. Açıktan ağlamayı onuruna yediremedi. Belki de kahramanlığına gölge düşmesin diye Kopo gözyaşlarını içine akıttı. Akşama doğru dostlarıyla vedalaşırken İsmail son bir kez ''Kopo mu, kendine acımıyorsan çocuklarına acı'' dedi. ''Blemi, benim kimseye zararım yok. Kimsenin yerinde toprağında gözüm de yok. Ecdadımın yurdunda özgürce yaşamak istiyorum.'' diye cevap verdi ve evine, yani Develi'ye doğru yöneldi. Yolda giderken çok karmaşık duygular içindeydi. Yasak mıntıka ilan edilmiş olan Dersim dağlarını, köylerini hayal etti. Tüm akrabaların, dostların ve halkının tekrar bu dağlara, bu köylere dönebileceğini bile düşündü. Dersim'e dönüş için kafasında bin bir plan yaptı. Kopo kurduğu hayallerinden dolayı yolun nasıl geçtiğinin, eve nasıl ulaştığının farkında değildi. Geri dönüşü de gelişi gibi hayallerle geçti ama kapıdan içeri girdiğinde Dersim'e dönme kararını verdiği için artık rahatlamıştı. Akşam yemeğinden sonra kararını ev halkına açtı. İçini kemiren duygularını, hayallerini, rüyalarını onlara da anlattı. Bu duygusal konuşmalarından karısı ve çocukları da etkilendi. Zaten Dersim'in özlemi onların yüreklerini de bir kor gibi yakıyordu. 1939'un ilkbaharında bir akşam karanlık çökünce ailece Dersim'in yoluna koyuldular. Özellikle Batı Dersimlilerin hepsi 1938'de destanlar yazan Kopo'nun hikayesini çok iyi bilirler. Kopo 1939'un baharında Develi'yi terk ettiği akşam yanında karısı, 3 kızı, oğlu ve yeğeni Hüseyin vardı. Kendine verilen bütün ev eşyalarını olduğu gibi Develi'de bıraktı. Gecenin karanlığında Dersim'e doğru yola koyuldu. Böylece kontrol altındaki kölece yaşamdan kurtulmuş oldu. Köylüler ve muhtar Kopo'nun evi terk ettiğini ikinci gün anladılar. Yiğitliğine yediremedi dediler. Gururlu olduğu belliydi dediler. Sürgünde fakir olduğu halde kahvede çay paralarını hep o ödemek isterdi. Ama biz adamın ruh halini anlayamadık diye birbirleriyle konuştular. İlk geldiği gün muhtarın emriyle Kopo'ya verdikleri ev eşyalarını geri almaya koyuldular. Telgraflar çekilmeye başlandı. Muhtar kaymakama, kaymakam valiye, vali Ankara'ya. Ankara Dersim'deki olağan bölge müfettişi Kor General Abdullah Paşa'ya haber verdi. Gazeteler ünlü eşkıya Kopo gizlice Dersim'e girmek istiyor diye büyük başlıklar attılar. Dersim dağlarındaki karakollara, askerlere uyanık olun diye haber gönderdi Abdullah Paşa. Gündüz güneşe, gece yıldızlara göre yön tayin ediyordu Kopogiller. Özlemini çektiği Dersim'e doğru yedi can yaya yürüyerek ilerliyordu. Hayatı Dersim dağlarında geçen Kopo, gece yıldızlara göre yönünü tayin etmesini çok iyi biliyordu. Bleme hızlanın dedi, birinci gün Kayseri'yi aşmalıyız. Kayseri'den sonra hangi yöne gideceğimizi kestirmeleri çok zordur. Bizim için en tehlikeli yol Develi ile Kayseri arasındaki bu düz ova, düz yoldur. Gerçi köydeki komşular bizim eve uğramazlardı. Kaçtığımızı birinci gün anlayacaklarını sanmıyorum. Yine de biz tedbirli davranmak ve bu bölgeyi çok hızlı geçmek zorundayız. Sakın unutmayın, yabancılarla karşılaşınca sorulara muhatap olmamak için hemen namaza başlayacağız diye yanındakileri sıkı sıkı tembihledi. Yeğen Hüseyin gülerek biz Aleviyiz, sen de biz de namaz kılmasını bilmiyoruz dedi. Blemi namaz kılar gibi taklit yapacağız diye cevap verdi. Karısı ben namazın taklidini bile yapamam deyince küçük kızlar annelerine güldüler. Kopogiller ikinci gün Kayseri'yi geçtiler. Çocuklar yorgunluktan sürekli mızmızlanıyorlardı. Develi ile Gemerek arasındaki yollarda başkalarıyla her karşılaşınca Kopo'nun tembihlediği gibi ailece namaza durdular. Bir keresinde yolcular, Allah Allah ne Müslüman aile, küçücük çocukları bile namaz kılıyor diye geçip gittiler. Başka bir yerde yine yanlarından geçen bir yabancı, Allah Allah namaz vakti de değil ama tüm ailece namaz kılıyor dedi. Çocuklar bu sözler karşısında gülmemek için kendini zor tuttu. O kadar çok namaz kıldılar ki Hüseyin'in aklına namazla ilgili bir fıkra geldi. Abbala size bir fıkra anlatayım dedi Hüseyin. Bir Dersimli parası olmadığı için bilet almadan Elaziz istasyonunda trene binmiş. Yolculuk İstanbul'aymış. Trende kondüktör her kontrole geldiğinde bizim Dersimli namaza dururmuş. İkinci gün kondüktör yine Dersimli'yi namaz başında görünce artık dayanamamış. Müslüman kardeş senin namazın hiç bitmeyecek mi diye sormuş. Dersimli nasıl bitsin? Tren her döndükçe kıble değişiyor, ben de yeniden namaza başlamak zorunda kalıyorum diye cevap vermiş. Bu fıkraya ailece güldüler. Kopogiller evden yol hazırlığı yaparak çıkmışlardı. Büyüklerin sırtlarında birer heybe vardı. Heybelerin içinde biraz azık, birer yedek elbise, ayrıca gece için birer ince örtü vardı. Keselerinde biraz para da vardı. Yolculuk esnasında küçük kızlar çok çabuk yoruluyorlardı. Kopo en küçük kızını çok zaman heybenin bir gözüne koyup sırtında taşıyordu. Kızgın güneş bastırınca hepsi kanter içinde kalıyorlardı, ara sıra mola veriyorlardı. Bin bir türlü zahmetler içinde kaç gün yol aldıklarını unuttular ama yaklaşık 10 gün geçtiğini tahmin ediyorlardı. 10 gün hiç banyo yapmamışlardı, hem iyice kirlenmişlerdi hem de yorgun ve bitkin düşmüşlerdi. Sıcağın havada kaynaştığı, güneşin pırıl pırıl parladığı bir ilkbahar günü, yemyeşil ağaçlarla örtülü bir vadide, meyve bahçeleri içinde, su kenarında büyük bir çınar ağacının altında mola verdiler. Tüm aile ayaklarını ağacın gölgesinden akıp giden serin sulara daldırdılar. Çocuklar bol bol su ile oynadılar. Birkaç saat dinlenme kızları bayağı rahatlattı. Kızlar şakalaşmaya bile başladılar. Ortanca kız büyük bacısını çimdikleyip kaçıyordu. Onun kovalamasını istiyordu fakat büyük bacı halsizdi, oynayacak gücü kalmamıştı. Güneş batana kadar bu güzel yerde kaldılar. O gün azıkları da çok az kalmıştı. Bahçelerde badem ağaçları çoktu. Torbaları çağlayla doldurdular. Bol bol çağla yediler. Yeşil bademler çocukların midelerini bozdu. Üçünde de karın ağrısı ve ishal başladı. Bir bahçe içinde buldukları büyük eski bir gaz tenekesinde su ısıtarak tüm ailece yıkandılar. Küçük kızlar burayı çok sevmişlerdi. Bu uzun mola anında tüm aile yorgunluklarının farkına vardı. Tüm aileye hazırlanın yola çıkıyoruz dedi Kopo. Çocuklar bu güzel yerden ayrılmak istemiyorlardı. Burası çok güzel bir yer ama hem bize ait değil hem de beni hayata bağlayan değerler, dostlar burada da yok. Her yorulduğun yere han yapılmaz dedi Kopo. Buradan ayrılmak, Dersim'e doğru yürümek, köyümüze ulaşmak zorundayız. O zamanlar çocukların babaya itiraz etmesi ayıp sayılırdı. Çocuklar da sessiz kaldılar. Ama bu ağaçların gölgelerini, bu yeşil bahçeleri terk edecekleri için suratları asıldı, dudakları büzüldü. Akşama doğru yine yola düştüler. Bu aile için yolculuk ve göçebelik yeni bir yaşam biçimi olmuştu. Geceleri yürümek daha uygundu. Bundan dolayı uykuya çok az zaman ayırıyorlardı. Uykulu gözlerle yola devam edip menzile ulaşmak zorundaydılar. 3 gün süren yorucu bir yolculuktan sonra Sarı Kışla üzerinden Sivas'ın Kangal kazasına vardılar. Kendi aşiretinden Kekoğlu Hasan 5 yıl önce Kangal'ın Topaş köyüne yerleşmişti. Kopo Dersim'deyken bir kez geldiği bu köyü de evi de biliyordu ama gidip gitmemekte kararsızlık geçirdi. Çünkü bazıları puşt olmuştu, hem de puşt oğlu puşt. Kimseye güven kalmamıştı. Tanışlara uğramak tehlikeli olabilirdi. Bir an düşündü. Eski bir dostuna uğrama duygusu, güvensizlik duygusundan daha üstün geldi ve eski dostunun köyüne doğru yöneldiler. Kopo'yu ailece kapıda görünce şaşkına uğradı Kekoğlu Hasan. Misafirleri bağırlarına bastılar, ailece baş tacı ettiler. Kopogil'in kaçak olduklarını duymuşlardı. Komşuları sezerse kendi hayatları tehlikeye girerdi. Ama darda kalan bir dostuna yardım etmemek yiğitliğin şanına yakışmazdı. Hasan vefasız olamazdı. 1938 sürgününden sonra Dersim'deki aşiretinden dostlarından kaç kişinin ve kimlerin sağ kaldığını bilmiyordu Hasan. Akşam yemeğinden sonra Hasan ile Kopo baş başa kaldılar. Aylardır akıbetlerini merak ettiği tüm tanışları, tüm yiğit dostları tek tek sordu Hasan. Kopo gece yarısına kadar cevap verdi. Bildiği kadarıyla hangi yiğitlerin nerelerde vurulduğunu, kimlerin nerelere sürgün edildiğini, hangi köylerin çoluk çocukla birlikte nerelerde topluca kurşunlandığını tek tek ayrıntılarına kadar dostu Hasan'a anlattı. Sürgün edildiği Develi köyündeki yalnızlığa dayanamadığını, Dersim'in hasret ve özlemiyle yandığını da anlattı. Hasan Kopogilleri gün ortasında yola bırakmadı. Gündüzleri gören olur diye hiçbir kişi evden dışarı çıkmadı. Misafirlerine yedirdi içirdi, hepsini çimdirdi. Bol bol sohbet edildi, hasret giderildi. Hasan'ın amacı Kopo'yu günlerce burada misafir etme bahanesiyle oyalayıp, sonra ikna ederek geri Kayseri'ye göndermekti. Bu tehlikeli karardan Kopo'yu vazgeçirmek için çok dil döktü. Yasak mıntıka ilan edilen ve askeri çembere alınmış olan Dersim'e gitmek mantıklı bir iş değildir dedi. Ama onu ikna edemedi. Hasan daha gençti. Kopo'yu etkileyecek yaşta ve yapıda değildi. Çaresiz kalınca, yani onu ikna edemeyince, yol hazırlıklarına başlandı. Çocuklara halkalı şekerler verildi. Göçmen aile ve özellikle çocuklar hallerinden çok memnundu bu evde. Yorgunluk onlara mola verilen her yeri güzelleştiriyordu. Küçük kızlar bu rahat ve güzel yaşamdan kopmak istemediler. Ama Kopo yolcu yoluna gerek dedi. İkinci gece şafak sökmeden Topaş köyünden ayrıldılar. 2 günlük uzun ve meşakkatli bir yolculuktan sonra Divriği'ye ulaştıklarında yüksek Munzur dağlarını görüyorlardı artık. Ellerini güneşe karşı siper edip bakan küçük kızlar yüksek dağları çok yakın gördükleri için sevinmişlerdi. Ama uzaklığı doğru tahmin edemiyorlardı. Dağlarla bulunduğu yerin arasında en az 1 haftalık yol vardı. Ayrıca dağları aştıktan sonra kendi köylerine ulaşmak için de tekrar en az 5 gün daha yürümek gerekliydi. Fakat Kopo artık Dersim'e yakın olan bu dağlık bölgelerdeki yolları biraz tanıyor ve tahmin ediyordu. Birkaç gün Hasan'ın verdiği azıkla idare edip dağlarda geceleyerek Divriği bölgesini de aşarak Eyin'in kuzey bölgesine girdiler. Bu bölgede bulunan Gasso köyünde Kopo'nun tanıdığı Kamil'e ermiş bir dede vardı. Kopo Dersim'deyken evine gelen bu dede ile yapılan cemi, cemaati ve cemaate katılan komşuları düşündü. Hatta dedeye değerli bir halı hediye ettiğini bile hatırladı. Eski anılar kafasında canlanınca biraz duygulandı Kopo. Çok gün görmüş, kamile ermiş, ilim irfan sahibi bir din adamının evine uğramakta hiç sakınca görmedi. Dedeye güveni tamdı. Gasso köyüne doğru yöneldiler. Köye girişinde karşılarına ilk çıkan çocuktan dedenin evini sordular. Bu çocuğun tarif ettiği bahçeler arasındaki yoldan geçip dedenin evinin önüne vardılar. Ev önünde yıkanmış ve kuruması için güneşe karşı asılmış olan güzel bir halı vardı. Bu halıyı kendi ev eşyasına benzetti Kopo. Biraz dikkatli bakınca bu halıyı tanıdı. Gerçekten de bu halı eskiden kendinindi. Dersim'deyken dedeye hediye etmişti. Bu halıdan dolayı evin aksaklı dedeye ait olduğuna iyice kanaat getirdi. Evin önünde duran hanımdan dedeyi sordular. Evin hanımı, içeri buyurun, dede akşam eve gelir. Görüyorsunuz güneş batmak üzere, dede birazdan burada olur dedi. Hiç tanımadığı ve ilk defa gördüğü bu bayanın evine girmek istemedi Kopo. Kadına biraz kalabalığız ve şu karşıdaki söğütlerin altında dinleniyoruz. Orası daha serin. Dede gelince şu halıyı hediye eden adam geldi. Orada sizi bekliyorlar dersin dedi. Ve söğütlerin gölgesine gittiler. Çocuklar temiz çayırların üzerine uzandılar. Çok güzel, güneşli bir bahar havası vardı. Gökte hiçbir leke yoktu. Güneş dağların arkasına akınca dede evine döndü. Karısı durumu anlattı. İçeri buyur ettiğini söylediği halde dede yine de hanımına kızdı. Kopa gibi yiğit ve dürüst bir mihmanı nasıl dışarıda bırakırsın? Kapısını dostlara açık tutmayanlar insandan sayılmaz. Bizim törelerimizde mihmana hürmet çok önemlidir. Mihman Hazreti Ali'nin ta kendisidir dedi. Hemen Kopo'nun yanına gitti. Kopogiller saygıyla tek tek aksakallı dedenin elini öptüler. Dede ile birlikte eve yöneldiler. Evin hanımı sofrayı kurmuştu. Kapının önüne kurulu olan sofrada karınlarını doyurdular. Dünya malına değer vermeyen dedenin evi bir odadan ibaretti ama çok sakin, rahat ve mutluydu. Bu kadar az şeye kanaat eden çok kültürlü bir insanın bu dünyada mutsuz olması zaten düşünülemez. Kopogil tek odalı eve sığmadığı için geceyi söğütlerin altında geçirmeye karar verildi. Yemekler, yataklar, yorganlar oraya getirildi. Kopo'nun dürüstlüğü, şöhreti, şanı, yiğitliği her yana yayıldığı için önüne vardı. Bütün kapılar kendine açılıyordu. Çok gün görmüş bu nur yüzlü aksakallı dede bazı bilgisiz ve cahil dedelerden farklıydı. Tekkelerde eğitim görmüştü. Dünyadaki diğer kültürlerden, bilimden, tarihten haberi vardı. Altının değerini sarraf bilir derler. Bu dede de insanlarla uğraşa uğraşa insan sarrafı olmuştu. İnsanları iyi tanır, onların iç dünyasını, duygularını, hislerini iyi anlardı. Kopo'nun niyetini sezdi, sordu ve öğrendi. Filozof kadar bilgili dedenin o anda tek amacı Kopo'yu bu ölüme giden yoldan vazgeçirmekti. Ama önce onu iyice dinlemesi gerekliydi. Sürekli değişik vilayetlerdeki dostlarını ziyaret eden gezgin dede, Dersim'de olup bitenleri batıda yaşayan yüzlerce sürgün Dersimlilerden bizzat dinlemiş ve ayrıntılarına kadar öğrenmişti. Dersim mezalimi üzerine yazılan şiirleri de toplamıştı. Bu şiirlerin içinde en anlamlı bulduğu Çorumlu Haydar dedenin şiiriydi. 1936'da Tunceli Kanunu'nu oy birliğiyle çıkaran meclisin kararı ve Dersim olayları için yazdığı şiirin bir bölümü aynen şöyleydi. Meclisi cem edip kasta karar verdiler. Tipho, hipho yani soyu sopu, miri kevser kabirüdür cümlesi. 73'ten bir nesildir haşimidir cümlesi. Nana minnet eylemezler haydaridir cümlesi. Ne ola ki gire Dersim'e şiiri hanedanın. Yani Hazreti Ali'nin teberi. Dedenin hem Avrupa'da Hitler'in ırkçılığından hem de Dersim'de tüm olup bitenlerden haberi vardı ama Dersim'de olanları hiç bilmiyormuş gibi o akşam hep Kopo'ya soru sordu. Onu konuşturdu, kendi hiç konuşmadı. Hem Kopo'nun içinde biriken dertlerini anlattırıp rahatlatmak, onun efkarını dağıtmak hem de onun geleceğe ait düşüncelerini anlamak istedi. Daha önce Dersimli İsmail ve Hasan'a anlattıkları duygularını, rüyalarını, daha geniş ve ayrıntılarıyla dedeye de anlattı Kopo. Bir dert küpü gibiydi ve öfkeliydi Kopo. Onuru yüreği insanlığı yaralanmıştı, sohbetleri çok uzadı. Ancak sabaha karşı uykuya daldılar. Haftalardır yollarda yorgun ve bitkindiler. O gün yola çıkamadılar. Hoş sohbetli bu dedenin yanında bir gün daha kaldılar. Zaten dedenin amacı zamanı uzatmak, Kopo'yu oyalamak ve onu ikna edip bu yolculuktan caydırmaktı. Adına telli kuran denilen sazla söylenen deyişlerin, ağıtların çok zaman efkarı dağıttığını, öfkeli olanları sakinleştirdiğini biliyordu dede. Sazıyla insani duygular, değerler, nasihatler taşıyan beyitler söyledi Kopo'ya. İkinci gün kahvaltıdan sonra dede Kopo ile birlikte gezinti yapmak bahanesiyle aileden uzaklaştı. İkisi beraber dağın yamacında bulunan bir meşenin gölgesine oturdular. Kopa mı dede, dedi dede. Son iki gündür saatlerce dinledim. Acılarını biliyorum. Acıların Dersim'in dağları kadar ağırdır. Ama sakın ola ki acıların kine dönüşmesin. Kin insanı insanlıktan çıkarır, karaktersiz kılar. Bizim felsefemizde, bizim inancımızda kinin yeri yoktur. Çünkü insan Tanrı'nın bir gölgesidir. Tanrı'yı büyük bir güneş gibi düşünürsek insan onun ışığı gibidir. İnsan Tanrı'nın bir nurudur. Bizim inancımızda Tanrı gökte değil, insanın suretinde, ruhunda ve beynindedir. Hak beyni Adem'i der o. Yani kısaca Yaradan'ın bir parçası olan canı biz alamayız. Bizim inancımızda katil bile idam edilmez. Ölüm kararı yoktur bizde. Suçunu kabul edenler topluma tekrar kazandırılmaya çalışılır. Suçunu kabul etmeyen ağır suçlular düşkün ilan edilip toplum dışına atılır. Dersim asırlarca böyle bir inanç, kültür ve töreyle yönetildi. Dersim'in tarihinde ne ordu, ne polis, ne de cezaevi vardı. Şeriat ve şeriatçı Osmanlı kadıları hep Dersim'e girmek istedi ama başaramadı. Dersim Osmanlı döneminde ve daha sonra 38'e kadar yarı özerk bir bölgeydi. Koca Osmanlı'nın fermanları bile Dersim dağlarına hükmedemedi. Onun her kelamında, her cümlesinde sanki ikinci bir mana vardı, bir sır saklaydı. Kopo'nun ruhuna hitap etmek istiyordu dedi. Bu dünyanın kini, insanın kini, Kabil'in kendi öz kardeşi Habil'i öldürmesiyle başladı ve hala devam ediyor. Güçlü ve büyük her krallığın, her halkın, her devletin tarihinde kara lekeler, kara sayfalar vardır. Tarihteki işkence ve katliamları saymakla bitiremeyiz. Haksızlığa uğrayan ilk insan sen değilsin, sonucu da olmayacaksın. Dersim halkına reva görülenlerden dolayı benim de içim kan ağlıyor. İnsanlık bir tuhaf olmuştur. Son zamanlarda ortaya çıkan devletlerin töresi, tabiat insanının, kavimlerin, aşiretlerin töresine, adetlerine benzemiyor. Aşiretlerin töresinde savaş hali olsa bile kadına, çocuklara, kundaktaki bebeklere kurşun atılamazdı. Ama biliyorsun ki 38'de tüm insani kurallar çiğnendi. Dünya senin bildiğin dünya değil, çok değişti. Kalleş oldu, hain oldu. Irkçı düşünceyle kurulan devletler, eski insani değerleri, adet ve töreleri ayaklar altına alıyor, çiğniyor. Irkçılık tüm Avrupa'ya hakim oldu. Hitler ve Mussolini gibi diktatörler şu anda insanlığa kan kusturuyor. Avrupa'daki ırkçı fırtına Türkiye'yi de etkiledi. Dersim halkının onuruyla, namusuyla oynandı. Halkın kutsal saydığı yerlerle, mübarek evliyalarla dalga geçildi. Bizim kutsal jel ziyaretimizin üstünde at koşturdular. Dünyanın tadı tuzu kaçtı. Adaletin terazisi bozuldu. İnsanoğlu acımasız oldu. Ölüm makineleri, silahlar, bombalar çoğaldı. Güçsüzlere kimse acımıyor. Öfkenin mantığa, duyguya ve vicdana üstün geldiği, barbarlığın sınır tanımadığı bir dönemdeyiz. Bu şartlarda tek başına dünyaya ferman okur gibi davranıyorsun. Tek başına yasak mıntıkaya girmek istiyorsun. Bu çocuklara acımazlar, hepsini kurşuna dizerler. Yapılan haksızlıklardan, zulümlerden dolayı benim de içim kan ağlıyor. Çektiğin acıları biliyorum. Ama sen gel, bu Dersim sevdasından vazgeç. İlle de gideceksen çocuklara bana bırak, hanımınla git. Dersim'in dağlarını ve köylerini gez, gör. Görünce belki de içindeki özlem, içindeki hasret ateşi söner. Geri dönersin. Eğer dönemezsen ben çocukları Akhisar'da sürgünde olan oğluna teslim ederim dedi dede. Kopo'yu yolundan caydırmak için en çarpıcı örnekleri, bir tiyatrocu kadar etkili olan ses tonuyla uzun uzun anlattı dede. Uzun zamandır dedeyi pür dikkat ve saygıyla dinleyen Kopo yüzünü Dersim dağlarına çevirdi. Dağlara bakarak derin derin düşündü ve söze başladı. Ey ilim ve erken sahibi dede, sen bana haklısın ama haklı davandan, bu Dersim sevdasından vazgeç diyorsun. Vazgeçmezsen başına her kötülük gelir diyerek beni korkutup yolumdan caydırmak istiyorsun. Şimdi sana birkaç sorum var. Kerbela'dan günümüze kadar milyonlarca insan öldü, unutuldu gitti. Niçin milyonlarca insan unutuldu da kendi doğrularında ısrar eden, haksızlığa baş eğmeyen, taviz vermeyen Hazreti Hüseyin, Hallacı Mansur, Nesimi ve Pir Sultan unutulmadı? Niçin Kerbela şehitleri unutulmadı? Niçin Köroğlu, Dadaloğlu, Şeyh Bedrettin unutulmadı? Bunlar ta asırlarca önce katledildiler. Onların yaptıkları, onların adları sana, bana, bizim çağımıza ulaştı. Sen de Dersim'de yaptığın cemlerde hep onları hatırlardın. Hep onların dürüstlüğünü, direnişini ve düşüncelerini bize örnek verirdin. Sen bunları niçin unutmadın? İnsanlık bunları niçin unutmadı? Bana çocuklarını bırak diyorsun. Hazreti Hüseyin Kerbela'ya giderken niçin kadınları ve çocuklarını yanından ayırmadı? Niçin 72 kişiyle ordulara karşı koydu? Teslim olmazsa, biat etmezse yenileceğini, yok edileceğini bilmiyor muydu? Ey erenler, dürüst insanlar haksızlığı yapana biat etmez, teslim olmaz diye bize nasihat veren sen değil miydin? Vakarlı dede eliyle beyaz sakalını sıvazladı. Bu tür kararlı insanları yolundan çevirmenin imkansız olduğunu tarihi deneyleriyle bildiği için ısrara gerek görmedi. Kopema, seni çok iyi anladım dedi. Sen hakkın, adaletin yoluna baş koymuşsun. Haklı haksıza teslim olursa dünyada adalet kalmaz diyorsun. Sen de Hazreti Hüseyin, Hallacı Mansur ve Pir Sultan gibi haksızlığa teslim olmak istemiyorsun. Onlar gibi dürüstlüğün, adaletin simgesi, ışığı olmak istiyorsun. Sen bir onur abidesi olmak istiyorsun. Zaten bu gece rüyamda Hazreti Hüseyin ile birlikte gördüm seni. İçindeki ateşe ve inanca kimse engel olamaz. Onlar kadar inançlı, onlar kadar kararlısın sen. Bu yanındaki çocuklarla bir orduya karşı konulamayacağının bilincindesin. Sana inancın doğrultusunda yardımcı olsun Hızır. Sakın kinine yenilip de kötü işler yapmayasın. Pir divanında utanmayasın dedi. Bu uzun konuşmalardan sonra ikisinin de söyleyecek sözleri kalmamıştı. İkisi yerlerinden kalkıp eve diğerlerinin yanına gittiler. Dede karısına misafirlerimiz yola çıkacaklar. Onların heybesini azıkla doldur dedi. Onları bu ölüm yolculuğuna bırakamayız. Ben buna müsaade edemem diye karşı çıktı eşi. Dede eşine ısrar etmen faydasız anlamında bir işaret verdi. O durumu anladı. Dedenin eşi evde olan yiyeceklerden heybeyi doldurdu. Sonra birlikte son defa sofraya oturuldu, yemek yenildi. Dede ve hanımıyla helalleşen aile yine yola koyuldu. 23. ayrımın sonu. Sayfa 231.